Ayrım 4, Kelleci Mehmet, Kemal Tahir, sayfa 65. Murat canı tütün içmek istediği halde odasına gidip piposunu almaya üşeniyordu. 3 günde 3 aylık kadar bayatlamış gazeteleri dalgın katlarken meydancı ipsiz Recep yukarıdan koşarak indi. Kapının pervazına tutunup hızını kestikten sonra 4 ayak merdivene basmadan avluya hopladı. Kabalaştırmaya çalıştığı ince sesiyle dükkanlara doğru bağırdı.
''Kelleci! Ey namussuz kelleci! Sana dedim hey!''
Biraz bekledi, karşılık alamayınca Şeker Emine döndü.
''Kelleciyi görmedin mi Emine?''
''Görmedim. Ne var ne olmuş?''
''Hiç, lazımdı.''
''İnmedi aşağı.'' Şeker Emine'nin üstündeki uyuşukluk birden gitmiş, gözlerine bir tetiklik gelmişti.
''İnmedi, görmedim. Yukarıda yok mu?''
''Yok.''
''Dur aman, aman ipsiz oğlum. Sakın savuştu mu namussuz?''
''Ne savuşması yahu? Pis kelleci nasıl savuşabilirmiş?''
''Nasıl mı? Demincek Tahir Efendi dış kapıyı açık bırakmıştı.''
''Tamam, savuştu alçak, karışıklığa getirip. Vay başımıza, gitti kelleci Müslümanlar, şart olsun gitti.''
Çömelimden kalkmaya zorlatırken dizleri kesilmiş gibi yere oturuvermişti, çırpınıyordu.
''Demedim mi Hatip Hoca, bizim dirliğimizi bozacak bu oğlan sonunda, demedim mi? Gitti alçak, yılan gibi ağdı açık kapıdan, yılan gibi.''
''Bağırma namussuz, çuvalla altını gitmiş gibi hele şuna. Tahir Efendi buradayken kelleci aşağıya hiç inmedi.''
''İnmedi mi? Ya indiyse? Hem de inmiştir, inmiştir de savuşmuştur.''
''İnmedi, yukarıda benim yanımdaydı.'' Şeker Emin debelenerek yeniden çömelime geldi.
''İnmediyse yukarıda birinin canını yakıyordur, birinin torbasındaki öteberiyi aşırıyordur. Bu kelleci ses vermedi mi bil ki birini hırsızlamakta.'' ''Ulan durur bakarsın kaltabar Recep, koşayım da şunu eli torbanın içindeyken bastırayım demezsin.''
Recep birden toparlandı, kollarını kabartıp ellerini güreşte peşrev yapar gibi kalçalarına pat pat vurarak yukarıya koştu. Uzun boyluydu, kalın bacakları mavi bezden zıpkasını şişiriyor, pazılı kolları kırmızı mintanını iyice geriyordu. Koca revir kısmını bir başına temizleyip bunca adamın hizmetini gördüğü halde üstü başı her zaman temizdi. Şunun bunun sofra artıklarıyla geçinmekte, meydancılıktan kazandığını giyimine harcamaktaydı. Yukarıya kulak veren Şeker Emin umduğu küfürler, tokat çakırtıları gelmeyince suratını asarak içini çekti. Bastıramadı kaltaban, gümbür gümbür seyirterek çıkılır mı? Yel gibi yetişecekti. Hayır, bu oğlan buranın işini baş edemeyecek. Bunca tembihledim, kellecinin niyeti kötü, izine basarak gezeceksin dedim. Musa Efendi de tembihledi. Biz bu gidişle bu namussuz kellecinin hakkından gelemeyeceğiz Hatip Hoca. Bu oğlan bizim dirliğimizi bozacak ki çok kötü bozacak. Kaç para eder, arkadaşlara söz geçiremiyorum. Şu Hidayet oğlanı yeniden meydancı yapalım dedim.
Höst rezil, hani bunun lafı hiç edilmeyecekti?
''Benim bu lafı etmem Hidayet'i arkaladığımdan mı? Dirliğimiz...''
''Bırak, sen bu Hidayet oğlanı sonunda mahpus milletine parçalatacaksın. Sana 2 kayma verecek diye konuşma günleri karılara saç sıvazlayan it oğlu iti yeni baştan buraya meydancı dikerler mi avanak?''
''2 kayma da neymiş? Şart olsun yok öyle şey. Hidayet'in saç sıvazlaması da yok. Bunlar namussuz Recep'in o zamanki karalamaları. Kaç para eder?'' Hidayet olmayınca da biz bu domuz kellecinin hırsızlığını tutabilemeyiz ha. Gülersin ıkır ıkır. Peki şimdi bu kelleci hiç mi hırsız değil? Ben iyi yerden sordum. Ben bunca yılın mahpushanecisiyim. Biz burada adam sarrafı kesildik. Bu kelleci hırsız ki çekirdekten yetme bir hırsız. Bunun yanında Yamören'in Topal İsmail'i yunmuş arınmış. Musa Efendi'nin bana emri var. İçeride adamı olmayan dükkanlara kelleci hiç girmeyecek. Bu oğlan hırsızın domuzu. Murat Bey'in odasından neler aşırmıştır bu zamana kadar Allah bilir. Hırsıza kurban olayım. Bu oğlan cana kıyıcı bir hırsız. Hırsızın cana kıyıcısı kötüdür Hatip Hoca. Hükümetimizin bir koca tuz gazisini bu rezil neden vurmuş bakalım? Hırsızlığını örtmek için vurmuş.
Oğlana kancayı taktın imansız Şeker. 2 lira ver, Recep çıkınca seni buraya meydancı dikeyim demişsin. Bizim 2 liramız yok demiş. Sana parasını kaptırmadığından değil mi bu düşmanlık?
Tövbe aman, bu da kellecinin karalaması mı he mi? Evet, kellecinin düzmeleri. Yalandığı şundan belli. Parası neden yokmuş? Sana saklattığı 5 kaymayı ne yapalım? Ne fayda? Arkadaşlar benim laflarımı it ürümesi hesabına almazlar.
Biraz bekledi. Hatip hocadan karşılık gelmeyince dikilip sordu.
Peki bu oğlanda hırsızlık hiç mi yok? Dinin gibi doğru söyle.
Köy yerinde şunun bunun eriğini, kirazını yolan, bostanına giren, babasının ekinini, tiftiğini çerçeğe veren oğlanların tümüne hırsız dedin mi, bu dünyada hırsız olmayan kalmaz.
Ya gözünün kaçmakta oluşu?
Rezillenme şeker emin, burası mahpus damı. Mahpushaneden kaçan kendi ayaklarıyla kaçar.
Kendi ayaklarıyla kaçar da bizim dirliğimiz hiç mi bozulmaz?
He kurban olduğum Allah, şu oğlan savuşmalı. Savcı bey şu Hatip hocayı aşağı koğuşlara atmalı ki ben oh demeliyim ki.
Kelleci Mehmet merdiven başında göründü. Ellerini kuruladığına bakılırsa ayak yolundan çıkmıştı.
Bizi kim sesledi diye sormaması angaryaya salacaklarını bildiğindendi.
Mendilini uzunlamasına katlayıp ceketinin altından omzuna soktu. Mavi bezden ceketinin etekleri diz kapaklarından dört parmak aşağıya iniyordu. Mavi bezden yamalı pantolonu armonik körüğü gibi buruşuktu. Çorapsız ayaklarındaki papuçlar otomobil dış lastiğinden pençeleriyle budaklı bir kütükten oyulmuşa benziyordu.
Şeker Emin'in sen neredeydin ulan sorusuna baştan sağma karşılık verdi.
Buyur Şeker ağa buradayız.
Helal ezil, helal şunun adam gibi buyur demeleri. Bunca zamandır bunca adam seslenmekte, neredesin bakalım?
Meydancı Recep gene basamakları üçer dörder atlayarak aşağı inmiş, gene kapının pervazına tutunarak hızını kesmişti.
Neredesin ulan kelleci? Ulan sabahtan beri. Ulan sizin temeline tükürdüğüm bir ankalenizle çağırana buyur demek yok mudur?
Karşılık bekledi.
Hele domuz, dört basamağa inip ortaya gelerek yukarıya baktı. Baş efendi, nah kelleci burada.
Baş gardiyan Ethem efendi bağırdı.
Kelleci, beri bak, beri bak ulan.
Köylerdeki tanışlarına telefon ederken de bu beri bak lafını böyle üst üste, böyle gevrek gevrek söylüyordu.
Beri bak dedim namussuz. Şimdi müdür bey savcılıktan telefon etti. Avludaki çeşmenin önü onarılacak. Müdür bey gelene kadar bütün delikler tıkanacak. Sıçra bir kazma uydur. Kenefin ayağında iğne kadar delik görürsem bak keyfine. Bilakis kemiklerini kırarım. 10 dakikaya kadar kenefin kokusu kesilmedi mi başına geleceklerini kendin düşün bilakis.
Elleri ceplerinde yukarıya bakan kelleci Mehmet'in ensesine meydancı Recep bir şamar çekti.
Duydun ya bir kazma bulup kenefin ayağını onaracaksın. Çeşme yalağının önündeki delikler tıkanacak. Koku kesilmedi mi?
Ben kenef ayağı onarımının üstesinden gelemem.
Baş efendi dinle bak ben onaramam demek de bu kelleci. Onaramaz mıymış? Ulan bu nasıl bir laf? Peki ben senin kemiklerini kırmaz mıyım bilakis?
Biz üstesinden gelemeyiz baş efendi. Onaralım derken batırırız. Bu iş yam öğrendi Mustafa'nın işi.
Ulan sana yam öğrendiği sımıcaklıyı soran mı oldu?
Biz üstesinden...
Beri bak yavrum kelleci, sen bugün boynuzunu getirip benim sopaya sürtmektesin ama çok kötü sürtmektesin. Şuradan bir kazma kap gel. Dediğim gibi bilakis iğne deliği gördün mü bitti.
Bize kazma vermezler.
Ulan alçak Recep, şuna bir şamar yetiştirsene, hiç seyirtir mi? Koş dedim, dur namussuz beri bak. Marangoz Şükrü Usta'ya beni söyle, bilakis baş efendinin emri dersin. Yarım saate kadar delikler tıkanmadı mı sopaya çekerim ki.
Meydancı Recep pençesini kellecinin ensesine kaldırarak horozlandı.
Bas bakalım hopla rezil, şamara bak delikler tıkanmadı mı? Kenefin kokusu kesilmedi mi gerisini kendin düşün.
Kelleci Mehmet elleri ceplerinde başı öne eğik yürüdü. Her adımda hantal papuçlarını ağaç söker gibi yerden zorla kaldırıyordu. Hatip Hoca baş gardiyana duyurmak için yüksek sesle konuştu.
Dün gelen tıfıl doktorun aklı mı bu? Kenef kokumuzun dermanı bizim kellecideymiş de İstanbul'un mektepli doktorunu biz bunca yıl neden beklemişiz yahu?
Murat odasından piposuyla tütün kesesini almak için kalktı. Dönüşte Şeker Emin'e kibrit kutusunu verdi. İskemleyi gölgeye koyup gömleğini giydi. Pantolonunun paçalarını aşağıya indirirken kelleci Mehmet tüfek gibi omuzladığı kazmayla gelip çeşme yalağının önünde durmuştu. Diliyle üst dudağını yalayarak bir zaman yapacağı işi tasarladı. Belki de hiçbir şey tasarlamıyor, kendisine böyle dipsiz bir işi buyuranlara rahatça sövüyordu. Tasarlasa da, sövse de çok üşendiği belliydi. Görünüşe göre şuraya buraya birkaç kazma vurup bırakacaktı. Bu duruş düpedüz kaytarma duruşuydu. Neden sonra kazmayı duvara dayayıp gitti. Birkaç iri taş bulup getirdi. Bunlardan birinin sivri ucunu yalağın önündeki deliklerden birine koydu. Avuçlarına tükürdü. İlk vuruşta kazmanın ucu kaymış, toprağa saplanmıştı. İkinci vuruşta taş misketlendi, kopan parçalar dükkanların tahtalarına çarptı. Terzi Bekir Usta, baş gardiyan Ethem Efendi'nin emirlerini duyduğu için gürültünün sebebini biliyordu. Keyifle seslendi.
''Öst ulan kelleci, şamar geliyor ha! Delikleri mi tıkayacaksın, dükkanımızı başımıza mı yıkacaksın?''
Kalaycı Abdi Usta meselenin farkında değildi. Kızgınlıkla dışarıya uğrayıp kellecinin elindeki kazmayı, yerdeki taşları görünce oğlanın kaldırımı söktüğünü sandı. Sinirli karıların cırlak sesiyle bağırmaya başladı.
''Tiyallah beladı versin! Bırak dur bırak namussuz! Ulan dükkanımızın önündeki kaldırım taşlarımızdan ne istedin alçak? Hey Terzi Bekir yetiş bırak ulan şimdi seni çiğnerim!''
''Baş efendinin bize emri var Abdi Usta, biz burasını onarmaktayız.''
''Onarmakta mısın? Bu nasıl onarma?
Delikler tıkanacak ki kokular kesilecek.''
Kalaycı Abdi Usta yardım ister gibi duvar dibinde oturanlara bakınca Hatip Hoca başını evet anlamına salladı.
''Oğlanda yalan yok, emir büyük yerden. Koca Adliye Bakanlığı'nın bunca zaman kesemediği kokuyu şu senin kelleci kessin de.''
''Gerçek mi hoca?'' ''Ne bela yahu?'' kelleci elini salladı. ''Öyleyse geri dur, biz yıkanalım da ne halt edersen et.''
Kelleci bir adım gerileyip çömeldi, taşları evirip çevirerek daldı.
''Avrupa'nın maymuna aşılanmış heriflerinden döl alınsa, çıkacak enikler bu bizim kelleciye benzer, ne dersin beyim?''
Murat Hatip Hoca'nın bu sözüne hak verdi. Kelleci Mehmet çömelimdeki görünüşüyle gerçekten iri kıyım bir maymuna benziyordu. Abdi Usta dükkanına girince çok çalışmış da iyice yorulmuş gibi üst üste esnedi, ellerini yere basarak maymunların dört ayaklı emeklemesiyle iri bir taşın yanına gitti. Başını büküp dilini çıkararak bir zaman bir şeyler tasarladı. Kalkıp kazmayı aldı. Birkaç kere gelişi güzel vurdu. Kazmayı kaldırıp indirirken yadırganacak kadar güçsüz görünüyordu. Dördüncü vuruşta Murat'ı şaşırtan bir iş oldu. Kocaman taş tuz gibi dağıldı. Hatip Hoca keyifle seslendi.
''Taşın damarına rast getirdin oğlum kelleci. Damarına rastladığıma en çetin taşlar böyle kül ufak olur. Sen yalağın önündeki deliklerle boşuna uğraşmaktasın. Bizim kokumuz nah duvardaki delikten dağılmakta.''
''Hangi delik Hatip emmi, şu delik mi?''
''Tamam.''
Kelleci yanaşıp kokladı. Aslında bu deliğin kokuyla hiçbir ilişiği yoktu. Çeşme yapılırken musluk yeri daha geride düşünülmüş, su borusu için açılmıştı. Kelleci Hatip Hoca'nın şaka ettiğini anlayamadığından deliği tıkayacak bir taş aradı. Büyüğü büyük, küçüğü küçük geliyordu. Hatip Hoca gazeteci Murat'a göz kırparak Kelleci Mehmet'e yeniden akıl verdi.
''O deliğe uygun taşı bulamazsın. İyisi mi ağzını biraz büyüt, biraz büyüt de iri taştan tıkaç vur.''
Kelleci bu lafı ikiletmedi. Kazmayı kavrayıp mahpushanenin duvarına vurmaya başladı. Her vuruşu deliğe denk getiremiyor, gitgide kızıyordu. Murat oğlanın kızdığını, kızdıkça gövdesinin var ağırlığıyla yüklenerek vurduğunu anladı. Kelleci birdenbire değişmiş, biraz çarpık bacakları uzun kollarıyla halk hikayelerinin taş basma resimlerindeki Ferhat'a benzemişti. Kazmayı durmadan kaldırıp indiriyor, her vuruşta hıh diye hışımla soluyordu. Murat gözlerini kıstı. Şeker Emin'in demincekki kuş olmak isteğiyle kellecinin mahpushane duvarına saldırması arasında bunaltı bakımından hiçbir fark olmadığını sezmiş, bu sezgiye Ferhat masalından çıkıveren oğlan mahpushane duvarının dibinde dürbünün tersiyle bakılan bir cüce kadar küçülmüştü.
''İşte kendin gözünle gördün Musa Efendi, bitir şu namussuzu, bitir.''
Gardiyan Musa'nın kapıyı açıp içeri girdiğini fark etmediklerinden Murat'la Hatip Hoca şaşırdılar. Gardiyan Musa parmağını ağzına koyup oturanlara sus işmarı verdikten sonra ayaklarının ucuna basarak önlerinden geçti. lacivert garniyan elbisesiyle ufak tefek bir kuleli öğrencisine benziyordu. Elinde dış kapının kocaman anahtarı vardı. Murat arkadan vurursa kazmayı bu herifin kafasına gömer kelleci diye düşünerek davranmak istedi ama ne elini kaldırabildi ne de seslenebildi. Gardiyan Musa böyle bir tehlikeyi aklına getirmediği için çekinmeden yaklaşmış, kellecinin gergin bacağına potininin burnuyla bir tekme vurmuştu. Tekme oynak yere geldiğinden kelleci bir kere yaylandı, sonra kazmayı vurmak için kaldırarak hızla döndü. Karşısında gardiyanı görünce öyle kala kaldı. Gardiyan Musa anahtarı havada çevirerek bağırıyordu.
''Ulan duvarı mı yıkacaktın alçak? Ulan hükümetin malını! Ulan sen hükümetimizin mahpus damına nasıl vurursun?''
Kelleci kazmayı yere indirip sol koluyla yüzünü siperlemişti. Gardiyan Musa
''Hükümetimizin, hükümetimizin, hükümetimizin!''
diyerek kellecinin koluna kocaman anahtarla üç kere vurdu.
''Kazmayı nereden aldın rezil? Kazmayı sordum.''
Yerdeki taşları gördü. ''Tü Allah belanı vere, buraları batırmış bütün. Amanın çeşmenin taşlarını sökmüş.'' Oturanlara döndü.
''Vallah billah sen adam değilsin Şeker Emin. Şuna iki şamar çekmek yok mu? Ver şu kazmayı, ver dedim alçak.''
Kelleci kazmayı verecek yerde gerileyip duvara dayanmıştı. Kolunun acıyan yerini çenesine sürerek gardiyan Musa'ya yorgun manda gibi bakıyordu.
''Kazmayı versene ulan, ver.''
Anahtarı gene kaldırmıştı. ''Ver şunu.'' Hatip Hoca seslendi.
''Bırak Musa gardiyan, iş senin bildiğin gibi değil.'' ''Bırak dersiniz, suç bunun mu? Suç kazmayı meydanda koyanın. Bütün kazmaları, kürekleri, keserleri, testereleri toplasam haksız mıyım şimdicik? Bak Hatip Hoca, şuralara bak, temelli batırmış yahu.''
''Batırması başefendinin emri.''
''Başefendinin mi?''
Gardiyan Musa hemen telaşlandı.
''Nasıl başefendi?''
''Etem efendinin emri. Yalağın çevresindeki delikler tıkanacak da kenef kokusunun önü alınacak.'' Gardiyan Musa inanmamış gibi Şeker Emin'e baktı. Şeker Emin bu bakışı fırsat bilerek dert yanmaya girişti.
''Benim laflarımı dinleyen mi var bre ağa? Beni adam hesabına alan kim? Biz ne halt edelim peki? Biz şimdi bitmiş cezayı it köpek yüzünden 15 yıla mı çıkaralım yeni baştan?''
Gardiyan Musa kelleciye can sıkıntısıyla sordu.
''Öyle mi lan? Başefendinin emri mi?''
Kelleci karşılık vermedi.
''Hadi emri diyelim. Bu nasıl delik tıkamak böylece? Şurası mısır tarlası gibi çapalandı mı? Delikler nasıl tıkanırmış kendi başlarına? Taşlar sökülünce.''
''O taşlar sökülme taşı değil. Neye şaştın efendi?'' Hatip Hoca kelleci Mehmet'e çıkıştı.
''Delik mi tıkayacaksın? Ne alt edeceksin? Düzle şunları yüreksiz. Sabahtan akşama kadar şundan bundan uyuz it gibi şamar yersin. Baş gardiyanın emri var demesini bilmezsin.''
Gardiyan Musa oğlanın delikleri şurada bırakıp mapushane duvarına vurduğunu hatırladı.
''Bu ne biçim bir emir Hatip Hoca? Baş gardiyan buna mahpus damının duvarını yık güzelce, hadi seni göreyim mi?'' dedi.
''Demedi ama senin kelleci bir kere delik tıkamaya girişti mi iğne ucu kadar delik komaz. Önce şu duvarın boru deliği aradan çıksın bakalım.'' demiştir.
''Tövbe!''
''Bırak tıkasın, yarın öbür gün körpe doktor bakmaya gelecekmiş. Şuncacık koku duyarsam hepinizi perişanlatırım ey müdür. Sen beni eski doktorlara hiç benzetme.'' demiş. ''Ben bu körpe doktoru çok zorlu gördüm.'' Gardiyan Musa kelleciyi bırakıp yaklaştı.
''Doktor gerçekten yaman mı Hatip Hoca?''
''Yaman ki hiç sorma.
Aman iyi, gideyim de şu benim cenabet maraza baktırayım.''
''Tamam, bu doktor senin illetin Ezrail'i.''
''Neden mi? Doktor okulunda bu olan hep Basur üzerine okumuş. Bunun işi tüm Basur.'' ''Aman deme, tüh! Dün baktırmalıymışım. Müdür beyden bir kağıt almalı da gitmeli.''
Biraz düşündü. ''Ama benim istediğim derman, bıçak değil, ilaç. Doktorluğunu bilmeliyim ki bizim Basurları ilaçla dökmeli.'' Merdivene doğru küçük adımlarla sünnet çocuğu gibi yürüdü. Hatip Hoca keyifle gülümsüyordu. Şeker Emin iki kere öksürdü.
''Müdür bey hemen de bir kağıt yazdırsam, Musa efendi yarın beni de alsa gitse.''
''Hadi Musa efendinin dibi bozuk, sen nereye gitmektesin alçak?'' Şeker Emin'in yüz çizgileri birden aşağıya düşüverdi.
''Bırak Hatip Hoca, şuraya uzanıp ölsem inanmazsın. Ben dinime, imanıma, Ben gün günden kötüye gitmekte değil miyim? Benim ölüm üstünde olduğum meydandaki bir iş.
Sus şekerimin, işin gücün yalancılık. Ağır hasta suratından bellidir. Senin bir bokun yok.
Ne demek aman? Bizim suratımızdan marazlı olduğumuz hiç mi belli değil?
Sus dedim sus. Biz doktor muyuz, savcı mıyız ki sen bize hasta oyunu oynamaktasın? Cigarayı hiç söndürmez. Esrarın ardını hiç kesmez. Şuna bak hele şuna. Avuç avuç ziftlendiğin afyonları ne yapalım? Sabaha kadar harıl harıl uyuyan ben miyim? Bir de her saat başı dur hele arkadaş. Sen bugün dünden kötüsün demeli ki gizliden keyif olup ardından yürü avanak diye eğlenmeli.
Yahu ben şaştım hey Allah. Bu Hatip Hoca benim derdime bir vakit inanmaz. Şöyle uzansam da güzelce ölsem inanmaz. Gönlüm bulanmakta benim kardeş. Benim karnım su değirmeni gibi guruldamakta. Bunlar birinciye maraz belirtisi ki fena maraz belirtisi. Ya soluğumun tıkanmasına ne diyeceksin? Buyur bakalım.
Hiç keser mi? Boşuna çabalamaktasın Şeker Ağa. Marazlı adam geceleri hiç uyumayacak. Vıcır vıcır bakacak. İniltisi gökyüzünü tutacak da yanında yatan Müslümanlar aman geberse diye Allah'a yalvarır olacak. Fazladan bir içimde bir testi suyu bitirecek de dalağı davul gibi şişecek. Biz hiç mi gerçek marazlı görmedik?
Ben de bunların hepsi Allah'ıma şükür tamam. Uyumaya gelince havalar ısındı ısınalı benim gözlerimi yumduğum var mı? Tahta bitlerini kendin bilmektesin. Eşek arısı da böyle değil.
İşte bu lafın doğru Şeker Ağa. Yukarının tahta bitlerindeki hüner Alaman'da yok beyim. Reziller paraşütçünün domuzu. Tavandan kendilerini koyuveriyorlar da pıt diye burnuma yapışıyorlar.
Doktora demediniz mi?
Bu senin Şeker Emin'den aman bulup doktorlara biz bir şey mi diyebiliyoruz? Ulan Şeker Emin, Hatip Hoca bir zaman gülümsedi. Yeni doktor geldi ya, dün revirde oyun oldu beyim. Bildiğin karagöz oyunu. Bu Şeker Emin doktor lafını duymasıyla yatağa girdi de yorganı başına çekiverdi. Kendisini gayetle zorlatıp öksürdüğünden ses alttan mı çıkıyor, üstten mi çıkıyor belirsiz. Körpe doktor aman biri mi gebermekle diye korktu. Bunun yanına koştu. Niyeti derdi nedir diye yorganı aralamak. Şeker Ağa yorgana yapışmış. İki çift manda koşsan açabileceğin şüpheli.
Anlayamadım. Doktor yorganı aralayabilse tüm rezillik. Şeker Emin yatağa ceket pantolon girdi çünkü. Doktor ayakta görüp revirden indirir korkusuyla.
Yorganı açmadan nasıl bakacak?
Orasını Şeker Emin düşünür mü? Yorgana sarılmış. Doktor adın soyadın doğum yerin. Cezan kaç yıl derdin ne dedikçe bu öksürüğe yalandan kuvvet vermekte. Yalanmış. Kurban olduğum Allah şu benim öksürüğü sana çok değil bir günlüğüne.
Vermeli mi?
Vermeli de.
Höst. Esrar içmeyene esrarcı öksürüğünü Allah nasıl verebilirmiş?
Evet beyim, doktor sordukça bu rezil yalvarmaya başladı. Aman beni revirden çıkarma. Aman ayaklarını öpeyim beni aşağıya atma. Aman benim düşmanlarım var aşağıda beni bitirirler. Aman şuncacık üç çocuğum duvar diplerinde kalır diye ağlıyor.
Doktor şaştı. Baş gardiyan Ethem Efendi'ye döndü. Aşağı neresi zindan mı diye sordu.
Şeker Emin lafı kesmiyor ki baş gardiyan iki konuşsun. Aman ben ölürüm, aman ben yatkın mahpusum, aman bana yazık diye hökür hökür.
Sonunda doktor usandı. Meraklanma dedi. O aşağısı her neresiyse ben oraya adam indiricilerden değilim. Ben buraya adam indirmeye gelmedim dedi. Bu lafı duymasıyla Şeker rezilinin sevinçten aklı sıçradı besbelli. Bu sefer yorganı tepikleyerek kalkmaya zorlatıyor. Zorlatıyor ki bileğini doktordan kurtara.
Elbisem görünmesin diye yorgana sarılmasını anladık. Sonundaki kalkma çabalaması neyin nesi?
Kalkacak ister istemez. Böyle vicdanlı bir doktoru ele geçirmiş, herife rüşvet kahvesi pişirmek için zorlatıyor. Doktor bunu giyimli görünce az biraz anladı işi. Başını duvara çevirip avcunun içine gülüverdi. Ama bu kahve pişirirken ben doktora ne dedim bakalım?
Ben dedim ki, bu Şeker Emin'i sen adam belledin ama yanıldın dedim. Bu Şeker Emin'den biz bir vilayet adamı davacıyız dedim. Bu köpeği dedim hükümetimiz bir yolunu bulup gavur içine sürmeli. Bunun uğursuzluğundan bizim Çankırı'mıza önceleri Ramazan orucu bile uğramazdı. Bu Şeker Emin az kaldı ki buraları dedim daha neler dedim. Türkçesi doğrusunu söyle.
Vallahi billah demiştir. Hem de ne güzel demiş. Demedi de doktor bize neden ilaç yazı vermedi bakalım.
soluklarımın daralmalarına, karın ağrılarıma, yüreğimin bunaltısına ilaç yazıvermeli değil miydi? Ama aklıma geldi, istemezin biri bizi bu tıfıl doktora yaman anlattı dedim. Nasıl bilmişim? Hakçası ben gardiyanların günahını aldımdı. Meğerse düşmanın bunca yıllık yatak komşummuş.
Çeşme yalağının önüne çömelmiş bir şeyler yapan kelleci Mehmet'e bir zaman daldı. Sonra derin derin içini çekti.
Ne fayda, ben körpe doktoru sınayamadığıma yanarım. Sen bize şimdi çekişirsin ama Murat Bey, doktor kısmını ele geçirince mutlak sınayacaksın. Yüreğin bulanıyorsa başım ağrımakta diyeceksin. Gerçekten başın ağrıyorsa aman belimi alamaz oldum, aman belim gayet kötü diye ağlayacaksın.
Evet, doktor kısmı falcı muskacı değilse de sınamak da şarttır. Bakalım doktor okulunda derslerini iyi bellemiş mi? Aklına bir tamam doldurabilmiş mi? Derdimin yerini benden öğrenince doktorun doktorluğu nerede kalır? İşte kendin gördün, bu doktor Çankırı'ya yeni geldi. Sakal yok, bıyık yok. Körpenin toyu. Askerliğini yaptığından bile şüpheliyim. Okulu bitirmiş, bitirmemiş. Haydi Çankırı'ya doktorsun, var yürü demişler. Kenefe yazdığı ilacın kağıdına iyi baktın mı beyim? Yazısı nasıl? Dinin gibi doğru söyle, gözün tuttu mu?
Gözüm tutup da ne olacak? Doktor yazısını eczacıdan başkası okuyamaz.
Öyle ya, bunların yazısı da eczacıya lazım.
Tamam, biraz düşündü.
Körpe doktor bizim kenef kokusuna fena şaştı beyim. Şaştığı da şundan belli ki elini burnundan hiç indirmedi. Bu kenef kokusu neyin nesi müdür diye bağırmış. Baş gardiyan Ethem Efendi'ye bakarsan müdür bey de ona bağırmış. Ne kokusu olacak, halisinden kenef kokusu demiş.
Cezaevimiz dipten doruğa onarım ister. Bakanlığa rapor yazdım ki adam boyunda raporlar. Para istedim, Ankara'dan para gelmedi demiş.
Hey Hatip Hoca, dünyanın altından üstünden haberim var. Söyle bakalım, doktor mu büyük, müdür bey mi büyük? Hangisi hangisine bağırabilir sırasında?
Ulan şeker oğlum, şuncacık şeyi kendi başına çıkaramadın mı? Müdür hastaysa doktor büyük, doktor mahpussa müdür.
Aman doğru, aman tamam. Ulan Hatip Hoca.
Yukarıdan inen gardiyan Musa gülüşmeleri merak ederek sordu.
Ne var Murat Bey? Gazete bizim aylıkların arttığını mı yazıyor? Dediğim gibi ver müjdeni, al mahşişini.
Murat suratını astı. Yok öyle şey. Kellecinin delik tıkamasını biraz seyrettikten sonra ensesine bir şaka şamarı çeken cinci nezir kollarını kabarta kabarta gelip gardiyan Musa'nın karşısına dikildi.
Bu benim kelleci yeğenimin kaldırımcı ustalığı nasıl ay gardiyan?
Cinci nezir bunu sattığı hayvanı öven bir at cambazı gibi söylemişti. Gardiyan Musa da gönülsüz bir alıcı gibi dudak büktü.
Biz hükümetin duvarını kazmalamakla diyoruz Ethem Efendi. Bırak onarsın diyor. Sonra bir gürültü oldu mu kendinizi saydırmıyorsunuz diye söylenirler. Gel de saydır bakalım. Biz adam edelim, bir iki şaplatalım da diyoruz. Yok şunu onarmaktaymış, yok emirle kazmalıyormuş. Bunlar hep kuyruk müdürden kalmış belalar. Herifi defledik ama icatlarını söküp atamadık.
İyi bildin, aslında bizim Çankırı mahpusumuzun düzenini bozan hep o kuyruk müdür.
Murat bu kuyruk müdür lafını geçenlerde de duymuştu. Hocaya sordu. Kim bu kuyruk müdür?
Bundan önceki müdür.
Neden kuyruk diyorlar?
Allah selamet versin, ikide bir piş, siz tilkiyseniz ben de kuyruğuyum diye gözünü aşağı çektiğinden bunlar adını kuyruk müdür koydular.
Yukarıdaki revir, sübyan koğuşu, bu dükkanlar hep ondan kalmadır. Kuyruk müdür gelene kadar hastamız çoğumuz koğuşlarda yatardı. Boncuk kese örmekten başka zanaat bilmezdik. Halimizi görmesiyle aklı sıçradı fukaranın.
Yahu ne demek müdüriyet kısmı bomboş dursun da beri de koca avlu hayır olmaz diye opladı.
Buraya bu dış duvarı çektiren odur. Dükkanları efkafa yaptıran odur. Hastaları revire, çocukları sübyan koğuşuna çıkarttı. Yaptırdı çıkardı demek dile kolay. Bir yandan savcı olmaz diyor, bir yandan bakanlık. O sıra burada bir savcımız vardı, Allah göstermesin. Sabah çayında yarım şişe rakıyı devirmeden gözlerini açamıyordu. Kuyruk müdür adliye bakanlığına yazıyor, yazdığı kağıdı gözünü sevdiğim bakanlık döndürüp dolaştırıp buradaki savcıya gönderiyor. Bir iki kurban olduğum, burası han bozuntusu bir cezaevidir. Burada biz tüzükte yazılanları uygulayamayız. Kaçan olur, göçen olur, düzenimiz bozulur ki berbatlık el verir diye cevaplıyor.
Kuyruk müdürü ikide bir karşısına çekmeler. Sonundaki sorumlulukları ne yapalım? Kurcalama, işin mi yok diye çekişmişler. Kuyruk müdürdeki yürek gücüne bak ki beyim, sonunda kaçan göçen olursa yerine beni yatırın dedi, dayattı. Suçlu kısmı çalışmadıkça eğri yolu bırakıp doğru yola nasıl gelebilir diye bağırdı. Sonunda usandılar besbelli, ne yaparsan yap Allah belanı versin dediler. Hatip Hoca fısıl fısıl konuşan cinci nezirle gardiyan Musa'ya bakarak içini çekti. Bizim Çankırımızın iyi adamına doyulmaz ama kötüsüne de güç yetmez. Bunca iyiliğini gördüğümüz herifi iki aya kalmadan karalamaya başladık. Neden mi? İpimizle oynamadığından. Kimi hasta değilken revire çıkmak istedi, kimi çocuk değilken sübyan koğuşuna. Yalvaran hangisi, para vermeye kalkan hangisi? Şundan bundan kağıt getirdiler, araya kasabanın hatırlı adamlarını soktular. Fukara herif direk gibi doğru, olmaz diyor o kadar. Topu topu 9 dükkan, 90 isteyen var. Kuyruk müdür hesabını önceden yapmış. Dükkanı usta takımı tutacak, salt ustalık para etmez. Çırağına sulanmayan namuslu usta isterim. Bana 6 aya kalmadan yarar kalfa yetiştirecek, ustadan başkası dükkan tutmaya hiç gelmesin. Ayrıca iyi halle yatanlar öne geçer diyor. İşi asıl karıştıranlar sübyan koğuşu yüzünden oğlanlarını elden kaçıran reziller. Dükkan tutmayanlar, revire çıkamayanlar da bunlara katıldı. Önce bakanlığa gizliden dilekçeler saldık. Bu kuyruk müdür sizin gönderdiğiniz paraları cebine attı da revirin çocuk koğuşunun onarımında mahpusları bedavaya çalıştırdı dedik. Meğerse tüzükle mahpusları çalıştırmak yazılıymış. Paraları cebine attı karalamasına müfettiş geldi. Kuyruk müdürün hesabında şuncacık oyun görülmedi. Bunu da söktüremeyince başka yollara saptık. Kuyruk müdür tüzüğe dayanıp 10 yıldan aşağı ceza yemiş de 3'te 2'sini yatmışları, yanlarına jandarma katarak belediye işlerinde gündelikle çalıştırmaya başlamıştı. Bunlardan bir iki kahpe dürünü kaçmaya kandırdılar. Bunlar kaçtı. Bir yandan da o zamanın baş gardiyanı revirdeki hastalarla dükkanlardaki sanatkarları müdüre veriliyor diyerek meğer gizliden haklarmış. Müdürün rüşvet almadığını bilmiyorlar mı? Neden kendisine duyurmuyorlar? Duyurmak kolay mı? Ustalardan biri vermeyecek olmuş, koğuştaki yatağına E'den yapılma bıçak soktular. Herifi zincirleyip zindana attılar. Revirdeki hastalardan bir ikisine kaçacak denildi. Türkçesi, işler iyice karıştı. Bakanlık canından usandı. Sonunda baş gardiyanın rezilliği meydana çıktı ama kuyruk müdür de başka yere gönderildi. Kuyruk müdürün zamanında bu koku böyle değil miydi? Değildi. Böyle olsa ne yapar yapar önünü alırdı. Kuyruk müdürün zamanında burası böyle hergele pazarına dönmemişti ki beyim. Jandarmalar şurada dursun, gardiyanlar bile buraya fırt fırt girip çıkamazlardı. Buranın böyle kalabalık oluşu Recai Efendi gittikten sonradır. Şimdi 9 dükkanda en azından 25-30 kişi var. Çıraktan kalfadan geçtim, bir de dükkan ortakları peydahlandı. Sermaye koymuş oluyorsun da işinin başında duruyorsun. Ayrıca içerinin hatırlı mahpusları sabahtan gelip akşama kadar oturuyorlar. Şimdilerde buranın adamı günde 60 kişiyi buluyor. O zamanın kenef kokusuna bakarak şimdinin kokusu de ki 100 kat.
4. ayrımın sonu. Sayfa 86.